Ayrım 27, Titanic, Clive Cussler, sayfa 277. 67. Bölüm. Fok balıkları perde ayaklı ve yumuşak kürklü etobur deniz memelileri olarak tanımlanırlar. Ama Prevlo ve yere yıkılan muhafızlarının çevresinde hayalet gibi ortaya çıkıveren fokların bunlarla pek ilişkisi yoktu. ABD donanmasının SEAL yani fok balığı ismi verilen ve kara hava ve deniz kuvvetlerinden seçilen elemanlardan oluşan olağanüstü savaş gücüne sahip birliği, denizaltı savaşından gerilla ve orman savaşlarına kadar her türlü savaş eğitimini almış seçme bir ekipti. 5 kişiydiler. Üzerlerine sıkı sıkı yapışan simsiyah kauçuk dalgıç giysileri, başlıklar ve yumuşak çizmeler giymişlerdi. Suratlarındaki siyah boyalardan yüzlerinin şekli belli olmuyor ve başlarındaki siyah kauçuk başlıklarla yüzlerini ayırt etmek zorlaşıyordu. Dördünün elinde dipçikleri katlanabilen M24 otomatik tüfek, beşincisinde ise korkunç görünüşlü ve çift namlulu bir Stoner silah vardı. Seal'lardan biri diğerlerinden ayrıldı ve Dana ile Pit'in yanlarına gelip onların yerden kalkmalarına yardımcı oldu. Dana aman tanrım diyerek inledi. Bu çürükler en azından bir ay geçmez. Birkaç saniye kadar Pit'in omuzlarına koyduğu ceketin açıldığından habersiz olarak vücudunu ovaladı ve sonra yerde yatan cesetleri gördü. Allah kahretsin, Allah kahretsin böyle işi diye söylendi. Pit hafifçe gülümsedi ve hanımefendinin kurtulduğunu artık söyleyebiliriz dedi. Kalkmalarına yardım eden bir Seal'ın elini sıktı ve sonra Giordino'nun omzuna dayanmış, ayakta sallanan Sandecker'a döndü. Amiral Sandecker, size kurtarıcımız ABD donanması Seal ekibinden Taman Fergus'u tanıtayım. Sandecker Taman'ın sert selamını başına eğip gülümseyerek karşıladı ve Giordino'nun omzunu bırakıp sırtını dikleştirdi.
''Geminin komutası şu anda kimde Taman?''
''Yanılmıyorsam sizde efendim.'' Fergus'un sözleri bitmeden geminin alt katlarından bir yerlerden yine silah sesleri geldi. Taman Fergus içlerinden bazıları inatçılık ediyor galiba diyerek gülümsedi. ''Ama gemi artık temizlendi amiralim, bunu size garanti ederim efendim.''
''Peki ya pompa ekibi?''
''Hepsi kurtarıldılar ve işlerinin başına döndüler.''
''Birliğinde kaç kişi var Taman?''
İki savaş ünitesi amiralim, yani ben dahil 10 kişiyiz. Sandecker kaşlarını kaldırdı ve şaşkın bir ifadeyle ona baktı.
Sadece 10 kişi ha?
Bu tür saldırı operasyonlarında aslında sadece bir savaş ünitesi kullanırız. Ama Amiral Kemper garanti olsun diye iki ekip almamı istedi efendim.
Sandecker ben ayrıldığından beri donanmada epey değişiklik ve gelişmeler olmuş diye mırıldandı.
Pit kayıp var mı Taman diye sordu.
5 dakika öncesine kadar iki adamım hafif yaralandı ve biri de ortada yok.
Kendini toparlayıp şaşkınlıktan kurtulan Merker düştüğü yerden doğruldu ve ''Nereden geldiniz siz?'' diye sordu. ''Çevrede hiç gemi yoktu ve uçak da görülmedi. Nasıl?'' Fergus konuşmak için izin ister gibi Pit'e baktı. Pit başını evet anlamında salladı. Eski arkadaşımıza hayatın gerçeklerinden bahsedebilirsin Taman diyerek gülümsedi. Ölüm hücresinde idamını beklerken senin cevapların üzerinde uzun uzun düşünecek zaman bulacaktır nasıl olsa. Fergus buraya zor koşullar altında yani 15 metre suyun altından ve bir nükleer denizaltının torpido tüplerinden çıkarak geldik diye cevap verdi. Deniz biraz fazla dalgalı olduğundan adamlarımdan birini kaybettim. Öyle sanıyorum ki Bay Pitt tarafından aşağıya atılan ip merdivenden tırmanırken azgın bir dalga gelip onu geminin bordasına vurdu.
Spencer sizin gemiye çıkışınızı kimsenin görmemiş olması garip diye mırıldandı.
Pitt hiç de garip değil diye konuştu. Siz spor salonunda toplanmış ve kızarak beni beklerken ben Taman Fergus ve adamlarının arkadaki kargo güvertesinden çıkmalarına yardım ettim. Ve onları alarak C güvertesindeki şef kamarot kamerasına götürüp sakladım. Spencer başını iki yana salladı.
Hepimizi iyi kandırdın doğrusu dedi.
Fakat Ruslar da yanılttılar bizi. Onların fırtına geçinceye kadar gelmeyeceklerini düşünüyorduk. Kasırganın gözünden geçtiğimiz sırada gemiye çıkmaları iyi bir plandı doğrusu. Seal ekibinin gemide olduğunu sadece ben, Amiral ve Giordino biliyorduk. Bizlerden biri Taman Fergus'a haber vermeseydi, Seal ekibi ne zaman saldırıya geçeceğini bilemeyecekti tabii.
Amiral bir ara iyice umutsuzluğa kapılmadım değil diye konuştu. Ben ve Giordino Prevlov'un elinde esirdik ve Pitt'in de öldüğünü sanıyorduk.
Pitt beni bir mucize kurtardı dedi. Helikopter denize yuvarlanırken gezinti güvertesinin kenarlarına takılıp kalmasaydı, şimdi karanlık suların dibinde ölü bir balık gibi yatıyor olacaktım.
Fergus, Bay Pitt saklandığımız kameraya geldiğinde berbat bir durumdaydı diye konuştu. Çok güçlü ve cesur bir adam olduğunu kabul etmeliyiz. Her yanı sular içindeydi ve başında koca bir yara vardı. Ama yine de kamerada kalmayı reddetti ve bu yüzden müzede bizi buraya getirmek, rehberlik etmek için ısrar etti.
Dana gözlerini Pitt'e dikmiş garip bir ifadeyle bakıyordu.
Ortaya çıkmadan önce o karanlık köşede ne kadar kaldın diye sordu.
Pitt hınzırca bir sırıtışla ona baktı. Sen soyunmaya başlamadan bir dakika kadar önce gelmiştim oraya.
Dana birden öfkeden kıpkırmızı oldu. Seni piç kurusu diye söylendi. Demek orada öylece durdun ve herkesin önünde soyunmamı bekledin öyle mi? Bu kadar erkeğin karşısında küçük düşürülmeme hiç aldırmadın ha?
Özür dilerim canım ama bunu isteyerek yapmadım tabii. Amaca ulaşmak için seni de kullanmak zorundaydım.
Spor salonunda Woodson'ın cesedini ve parçalanmış telsiz cihazını görünce Rusların gemiyi ele geçirdiklerini anlamıştım.
Rusların aşağıda kazan dairesinde pompa ekibini yakaladıklarını düşünerek Fergus ve adamlarını önce oraya indirdim. Pompalar kimin kontrolündeyse gemi de onun kontrolündeydi. Bu yüzden onlara öncelik vermek zorundaydım tabii. Seal ekibine engel olmamak için yanıma onlardan sadece bir kişiyi aldım ve koca gemide sizleri aramaya başladım.
Bir süre sonra yemek salonundan gelen sesleri duyduk ve yanımdaki Seal askerini aşağıya diğerlerine haber vermesi için gönderdim.
Dana demek soyunmamı bunun için engellemedin öyle mi diye sordu.
Tamamen öyle canım. Fergus ve adamlarının gelmesi için her şeyi hazırlamam ve zaman kazanmam gerekiyordu. Onun için son saniyeye kadar ortaya çıkamadım işte.
Sandaker...
Evet ama bu davranışın kötü sonuç da verebilirdi dedi. Ama neyse ki sonradan durumu düzelttin.
Pitt, amiralim senin sert görünüşünün altında çok yumuşak bir kalbe sahip olduğunu biliyorum diye devam etti. Söz gelimi yaşlı kadınlara karşıdan karşıya geçmeleri için yardım eder, sokaktaki kedileri köpekleri beslersin. Ama bütün yumuşaklığına rağmen kolay kolay da boyun eğmezsin ve burada da sonuna kadar mücadele edeceğinden emindim. Sustu ve Dana'yı kendine çekip onun omuzlarına attığı ceketinin cebinden koca bir silah çıkardı.
İkinci oyun benim sigortamdı diye devam etti. Bu silahı bana Fergus verdi. Buna Stoner silahı diyorlar ve iğne gibi minik okçuklar atıyor. Bununla sırası geldiğinde Prevlov ve adamlarının yarısını bir atışta saf dışı edebilirdim.
Dana üzgün bir ses tonuyla, ''Ben de ceketi omuzlarıma koyduğunda senin çok kibar, centilmen bir adam olduğunu sanmıştım.'' diye söylendi. ''Demek üzerine aradıklarında silah bulunmasın diye ceketi omuzlarıma koydun öyle mi?''
Pitt birkaç saniye bocaladı ve tereddüt etti sonra, ''Şey'' diye kekeledi. ''Ama senin o halinin de adamları şaşkına çevirdiğini kabul etmelisin.''
Başçavuş baskın dayanamadı.
''Özür dilerim efendim, bir şey sorabilir miyim?'' dedi. ''Bu eski ve paslı gemi Rusları neden bu kadar ilgilendiriyor acaba?''
''Spencer, ben de aynı şeyi sormak istiyorum.'' dedi. ''Bunun nedeni nedir?''
Pitt omuzlarını silkti. ''Artık bunu gizlememize gerek kalmadı.'' diye cevap verdi. ''Rusların ilgilendikleri şey bu gemi değil. Titanic'le birlikte 1912 yılında sulara gömülen Bizanyum adlı çok nadir bulunan bir element.'' Bu elementin yardımıyla geliştirilecek yeni bir savunma sistemi kıtalar arası balistik füzeleri etkisiz hale getirecekmiş.
Başçavuş baskın bıçkın bahriyelilere yaraşır bir ıslık çaldı ve sonra
''Vay canına'' dedi. ''Yani şimdi bu şey hala geminin ambarında mı duruyor demek istiyorsunuz efendim?''
''Evet, tonlarca demirin çelik yığınının altında ama hala orada duruyor işte.''
''Onu görecek kadar yaşamayacaksın Pitt. Hiçbiriniz, aslında hiçbirimiz yaşamayacağız. Titanic sabahleyin tamamıyla tahrip edilecek.''
Bunları söyleyen Prevlov'un sesinde öfkeden çok hoşnut bir ifade var gibiydi.
''Sizler bu gibi durumları hiç düşünmedik mi sanıyorsunuz? Başarısız olabileceğimizi de düşünüp gerekli tüm önlemleri almış bulunuyoruz baylar. Bizanyum'u biz ele geçiremezsek sizler de ele geçiremeyeceksiniz.''
Pitt sanki şaşırmış gibi ona baktı. Beyaz atlı yoldaş süvarilerinin gelip seni kurtaracağını sanıyorsan çok beklersin Pravlov diye konuştu. Çok iyi bir deneme yaptın ama bize karşı başarılı olamayacağını baştan itibaren düşünmeliydin. Her şeyi düşünmüşsün ama yine de atlamışsın işte. Bu durumda artık pes etmen gerekir. Kazanacağın hiçbir şeyin kalmadığını görmelisin artık, değil mi? Pravlov inatçı bir tavırla ''Bizanyum Rus halkına aittir'' diye homurdandı. ''Hükümetiniz tarafından bizim topraklarımızdan çalındı. Aslında hırsız olan biz değil, sizsiniz.'' Orası biraz tartışmalı dostum. Bu tarihi bir eser ya da ulusal bir hazine olsaydı hükümetimiz onu size hemen teslim ederdi, inan bana. Ama bu madde stratejik bir savunma sisteminin temel bir parçası olduğunda durum tamamen değişir. Rollerimizi ters çevirseydik, yani bizim yerimizde siz olsaydınız, siz de bizim yaptığımızı yapar onu vermezdiniz.
Bu durumda onun ortadan kaldırılması gerekir.
Yanlış düşünüyorsun. Bu insanları öldüren değil, onların hayatta kalmasını sağlayan bir sistem. Onun için korunmalı ve ülke savunmasında kullanılmalıdır.
Senin bu filozofça konuşma tarzın güzel de, aynı zamanda liderlerimizin söylediklerini de doğruluyor. Bizi yenmeniz imkansız. Çok yakın bir gelecekte sizin şu çok kıymetli demokrasi denemeniz de eski Yunan senatosu gibi çökecektir. Komünizm öğrencilerinin ileride ibretle okuyacakları bir ders olacaktır sadece.
Konuş konuş ve iyice içini dök yoldaş. Sizin dünyayı yönetmeniz için çok daha fazla çalışmanız gerekir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Pravlov kindar ve düşmanca bir gülümsemeyle
''Sen önce tarihini oku'' dedi. ''Yüzyıllar boyunca barbar diye aşağılanan milletler sonunda her zaman galip gelmişlerdir.''
SEAL komandoları Pravlov, Merker ve Drummer'ı üst kameralardan birine hapsetmek üzere büyük merdivene doğru götürürlerken Pitt sadece gülümsemekle yetindi. Ama bu gülümsemesi içten değildi. Pravlov'un haklı olduğunu biliyordu. Sonunda hep barbarlar kazanırdı. 5. kısım, South Bay, 68. bölüm. Amanda kasırgası artık gücünü yitirmek üzereydi. Ama 3,5 gün içinde okyanusun 3000 mil genişliğindeki bir bölümünde yaptığı yıkıcı tahribat hiç kuşkusuz uzun süre hatırlanacaktı. Fakat tam olarak yok olmadan önce son bir hamleyle doğuya kayıp Newfoundland'in Avalon yarımadasını vurdu ve Cape Race ile Pooch Cove arasındaki kıyı şeridini etkilemeye başladı. Kentleri, kasabaları birbiri ardına boşanan sağanaklar yüzünden sel basmaya başladı. Bazı küçük kıyı köyleri sellerle gelen çamur deryasına kapılarak denize kaydılar. Balıkçı tekneleri azgın dalgaların darbeleriyle kıyılara vurup paramparça oldu. St. John kentinin cadde ve sokakları sel sularından geçilemez hale gelirken binaların damları savrulup uçtu. Kurtarma ekipleri gelinceye kadar kentte elektrik ve su günlerce kesik kaldı ve güçlükle bulunabilen gıda maddelerinin sağlanması için özel ekipler oluşturuldu. Kayıtlarda şimdiye kadar böyle şiddetli ve öldürücü bir kasırga görülmemişti. Kimse maddi hasarın hesabını yapmaya cesaret edemezken bazıları hasarın 250 milyon dolardan aşağı olmayacağını söylüyorlardı. Newfoundland balıkçı filosu hemen tamamıyla tahrip olmuş, işe yaramaz hale gelmişti ve sadece bu tahribatın yaklaşık 155 milyon dolar olduğu söylenmekteydi. Kasırgada ölenlerin sayısının 300 ile 325 arasında olduğu tahmin ediliyordu. Doktor Ryan Prescott cuma sabahı erken saatlerde Numa Kasırga Merkezi'nin ana bürosunda yalnız başına oturuyordu. Amanda kasırgası yapacağını yapmış, yeteri kadar insan öldürüp büyük zararlar verdikten sonra St. Lawrence Körfezi üzerinde dağılma aşamasına girmişti. Savaş sona ermişti. Meteoroloji uzmanlarının bundan sonra yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştı. 72 saat süreyle kasırgayı çılgınlar gibi izledikten ve gereken uyarıları yaptıktan sonra bitkin halde evlerine, yataklarına gitmişlerdi. Prescott yorgunluktan kapanan ve kıpkırmızı olmuş gözlerle üzerlerinde bir sürü meteoroloji haritası, data kağıtları, krokiler, bilgisayar çıkışları ve yarısı boş kahve fincanları olan masalara baktı. Yerler meteoroloji uzmanları tarafından bilinen işaretlerle dolu kağıtlarla örtülmüştü. Bir ara başını kaldırıp duvardaki büyük meteoroloji haritasına baktı ve içinden kasırgaya küfretti. Kasırganın hiç beklenmeyen bir şekilde birden doğuya sapması hepsini şaşırtmıştı. Mantık dışı bir yön değiştirişti bu. Kasırga tarihinde böyle bir şeye rastlanmıyordu. Daha önce böyle garip bir kasırga görülmemişti. Kasırga yön değiştireceğine dair en ufak bir ipucu verseydi, hiç kuşkusuz Newfoundland halkını daha önce uyarabilir, kayıp ve hasarları en aza indirebilirlerdi. En azından 150 kişinin ölmesine engel olabilirlerdi. Hava tahmininde kullanılan aletlerin birçoğu kasırganın kurbanı olup ellerinden çıkmamış olsaydı, şu anda 150 kadar erkek, kadın ve çocuk daha hayatta olacaktı. Prescott ayağa kalktı ve duvardaki koca haritaya son kez baktı. Biraz sonra binadaki temizlik ekibi gelecek ve Amanda kasırgasına ait ortada ne varsa kaldırıp atacaklardı. Daha sonra oraya başka bir meteoroloji haritası asılacak ve işler yeniden başlayacaktı. Birden haritanın üzerinde gözüne bir şey ilişti ve daha dikkatli baktı. Bu bir X işaretiydi ve yanında da Titanic yazıyordu. Washington'daki NUMA merkezinden gelen son raporda iki donanma römorkörünün Titanic'i kasırganın içinden çekip çıkarmak için çabaladıkları belirtiliyordu. Aldıkları son haber buydu ve son 24 saattir Titanic'ten bir haber alınmamıştı. Prescott masanın üzerinden içinde soğumuş kahve olan bir bardak aldı ve onu havaya kaldırıp ''Sana içiyorum Titanic'' diye mırıldandı. ''Umarım Amanda'ya kafa tutmuş ve onu alt etmeyi başarmışsındır.'' Tatsız kahveyi başına dikip içti ve yüzünü buruşturdu. Sonra bardağı masaya bıraktı. Sabahın nemli ve serin havasına çıkmak üzere kapıya doğru yürüdü. ...69. Bölüm. Sabah olduğunda Titanic hala yüzüyordu. Aslında bu halde bir gemi enkazının hala su üstünde kalmayı başarmış olmasının bir nedeni ya da mantığı yoktu. Dağılıp bölgeyi terk eden fırtınanın arkasından kendini dalgalara kaptırmış, yanlamasına ve sallanarak amaçsız bir şekilde sürüklenip duruyordu. Ringin iplerine yaslanmış, müthiş bir dayak yerken iyice sersemlemiş bir boksör gibi sallanıyor, 10 metre yüksekliğindeki dalgalarla birlikte yükseliyor ve sonra da sulara gömülüp güvertelerini tuzlu sularla dolduruyordu. Titanic'i dürbünüyle izleyen Albay Parotkin'e göre gemi kaderine terk edilmiş görünüyordu. Yaşlı teknenin paslı borda levhalarının bu kadar güçlü dalgalara nasıl dayandığını anlamak zordu. Yerlerinden atmış perçinler ve bordadaki sayısız deliklere bakılırsa gemi her yanından su alıyor olmalıydı. Ama Albay Parotkin hiç kuşkusuz yorgun kurtarma ekibini, SEAL'ları ve geminin su kesimi altında delikleri kapatıp onu yüzdürmek için uğraşan insanları göremiyordu. Mihail Kurkov'un dış etkenlere karşı çok dayanıklı olan köprü üstünün güvenceli ortamında Albay Parotkin Titanic'in geceliğin nasıl olup da batmadığına şaşıyordu. Geminin provası normalden 6 metre daha fazla suya gömülmüştü. Sancak tarafa da yaklaşık 30 derece yatışı vardı ama hala direniyor ve yüzüyordu. Dürbünü gözlerinden çekmeden Albay Pravlov'dan haber var mı diye sordu. Biraz ileride duran ikinci kaptan henüz bir şey yok efendim diye cevap verdi. Parotkin bana kalırsa korktuğum başıma geldi diye söylendi. Pravlov'un gemiye hakim olduğunu gösteren en küçük bir işaret göremiyorum orada. İkinci kaptan eliyle bir noktayı gösterip ''İşte orada efendim'' dedi. ''Arka direğin kırık dip kısmında sallanan şey bir Rus flamasına benziyor.'' Parotkin yardımcısının gösterdiği yere dürbünle baktı. ''Ne yazık ki flamadaki yıldız kırmızı değil, beyaz'' dedi. ''Bana öyle geliyor ki gemiye çıkma işini iptal etmemiz gerekiyor.'' ''Yoldaş Pravlov belki de durumu rapor edecek zaman bulamamıştır.'' Parotkin yumruğunu önündeki konsola hırsla indirerek ''Zamanımız kalmadı'' diye söylendi. ''Allah kahretsin seni Pravlov. Bir de kalkmış bana umarım son çareye başvurmak durumunda kalmayız gibilerden bir şeyler söylüyordu. O yine benden şanslı. Belki de öldü ve kurtuldu. Şimdi Titanic'le beraber içindekileri de ortadan kaldırma sorumluluğu bana kaldı işte.'' İkinci kaptanın yüzü bembeyaz oldu. ''Başka çaremiz yok mu efendim?'' Parotkin başını iki yana salladı. ''Emir kesin. Gemiyi Amerikalılara terk etmektense ortadan kaldırmamız emredildi.'' Parotkin cebinden bir mendil çıkarıp gözlerini sildi. ''Nükleer füze rampası hazırlansın.
Atış pozisyonu için rota, Titanik'in 10 mil kuzeyi, hemen gereken emirleri ver.
İkinci kaptan uzunca bir süre ifadesiz bir yüzle Parotkin'e baktı. Sonra hiçbir şey söylemeden telsiz telefona gitti ve dümenciye 15 derece kuzeye dönmesini söyledi. 30 dakika sonra her şey hazırdı. Parotkin radar operatörünün arkasında duruyor ve Mihail Kurkov atış pozisyonunda dalgalarla boğuşuyordu.
Parotkin, radarda bir şey var mı diye sordu.
8 jet uçağı var efendim. 120 mil batıda ve hızla yaklaşıyorlar.
Gemide var mı?
21 mil güneybatıda 2-4-5 kertenizde iki küçük gemi görülüyor.
İkinci kaptan, bunlar geriye dönen romorkörler olabilir dedi.
Parotkin başını salladı.
Beni kaygılandıran uçaklar 10 dakika içinde üzerimizde olacaklardır. Nükleer başlık yerleştirildi mi?
Evet efendim. O halde geriye sayma başlasın.
İkinci kaptan emri verdi ve sonra ikisi de dışarı köprü üstü sancak kanadına çıkarak ön kargo kapağının açılışını ve 8 metre boyundaki Stovski satıhtan satığa füzesinin gökyüzüne doğru dikilişini izlemeye başladılar. Birkaç saniye sonra hoparlörde füze operatörünün sesi duyuldu.
Atışa bir dakika.
Parotkin dürbününü uzaklarda güçlükle seçilen Titanik'e çevirdi. Geminin silüeti ufuktaki gri bulutların önünde hafifçe seçilebiliyordu. Albay titrediğini hissetti. Üzerine bir durgunluk gelmişti ve gözleri sanki görmeden bakıyor gibiydi. Ölünceye kadar tüm dünya denizcileri tarafından Titanik'i ikinci ve son kez denizin dibine gönderen kaptan olarak nefretle anılacağını biliyordu. Put kesilmiş hiç kımıldamadan füzenin fırlatılmasını ve ardından da Titanik'in büyük bir gürültüyle parçalanıp dağılarak batmasını bekliyordu. Füzenin rampadan fırlatılmasına çok az kalmıştı ve saniyeler sayılıyordu. O anda arkasında bir ayak sesi duydu ve başını çevirince telsizcinin koşarak kendisine yaklaştığını gördü.
''Telsizci komutanım!'' diye bağırdı. ''Bir Amerikan denizaltısından acil mesaj var.''
Interkom'dan fırlatmaya 30 saniye diyen bir ses duyuldu.
Mesajı Parotkin'e uzatan telsiz operatörünün gözlerinde panik okunuyordu. Mesaj şöyleydi.
ABD Dragonfish'ten SSCB Mihail Kurkov'a, Titanik gemi enkazı Amerikan donanmasının koruması altındadır. Tarafınızdan girişilecek herhangi bir düşmanca davranış veya saldırı anında karşılığını görecektir. ABD Dragonfish Kaptanı.
Füze operatörünün hoparlördeki sesi 10 saniye ve geri sayım dedi.
7, 6.
Parotkin başını kaldırdı ve sevinçli bir haber almış gibi hafifçe gülümsedi. Yüzünde mutlu bir ifade belirmişti sanki.
5, 4, 3. Parotkin birden atış iptal edildi diye bağırdı. Geri sayımı durdurun.
Yüzü ter içinde kalmış olan ikinci kaptan geri sayımı durdurun diyerek emir tekrarı yaptı.
Atış iptal, tekrarlıyorum, atış iptal. ''Füze yuvasına girsin.''
Parotkin gülerek ''Çok iyi.'' diye mırıldandı. ''Verilen emre uymuş sayılmam ama sanırım Sovyet Donanma Komutanlığı da meseleyi benim gibi görecektir. Mihail Kurkov ne de olsa tipinin en iyi gemisi. Şu anda belki de ölmüş olan bir adamın saçma bir emri yüzünden bu güzel gemiyi kaybetmek yazık olurdu değil mi?''
İkinci kaptan da güldü.
''Haklısınız komutanım.'' dedi.
Ayrıca komutanlarımız mükemmel denen hedef bulma ve izleme sistemlerimize rağmen burnumuzun dibine kadar sokulan bir yabancı denizaltıyı fark etmediğimiz ve sistemlerimizin hiç de sanıldığı kadar mükemmel olmadığını da öğreneceklerdir. Amerikalıların su altı hedefe yaklaşma yöntemleri oldukça geliştirilmiş olmalı.
Amerikalılar da bizim okyanus araştırma gemilerimizde gizli füzeler taşıdığımızı öğrenmekten memnun olacaklardır.
''Evet komutanım, yeni emriniz.''
Parotkin tekrar tüpünün içine girmiş olan Stovski füzesine baktı ve
''Üsse dönüyoruz.'' dedi. ''Üst rotasına girelim.''
Döndü ve Titanik'in bulunduğu yöne baktı. Prevlov ve adamları da ne olduğunu merak ediyordu. Acaba olanları öğrenebilecek miydi? Gökyüzündeki gri bulutların rengi beyaza dönüşmeye ve rüzgarın hızı da düşmeye başlamıştı. Bir ara nereden çıktığı belli olmayan bir martı, Sovyet gemisinin üzerinde birkaç tur attı ve sonra Titanik'e doğru kanat çırparak uzaklaştı.
...27. ayrımın sonu. Sayfa 288.